küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, ben Tünin Bilen. Program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Recep Özlem iletiyor. Sevgili dinleyenler, bu hafta stüdyomuzda program danışmanımız Murat Yeşiltaş var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Merhaba. Bu hafta sizinle yeni kitabınızı konuşacağız. Öncelikle hayırlı olsun.
Teşekkür ederim, sağ olun.
Yeni kitabınızın adı Orta Doğu'da Devlet Dışı Silahlı Aktörler, Terör Örgütleri, Milisler ve Vekil Güçler. Orta Doğu'da Arap Baharı sonrasında büyük bir değişim yaşandı. Bu değişimlerin belki de en önemlisi devlet dışı silahlı aktörlerin, terör örgütlerinin ve milis kuvvetlerinin sayılarında yaşanan artıştı. Kitabınızda da bu konuya yakından odaklanılıyor. Nasıl bir etki ortaya çıkardılar bu yapılanmalar?
Tabii devlet dışı silahlı aktörler birkaç gruba ayrılıyor günümüz savaş ortamında veya uluslararası politikada, ama özellikle Orta Doğu söz konusu olunca bu örgütlerin özellikle Arap Baharı'ndan sonra hızlı bir biçimde çeşitlendiğini, yaygınlaştığını ve sayılarının arttığını görüyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre %58 oranında bir artış ortaya çıkmış. Hı hı. Bunlar devletin kontrol edemediği alanlarda belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik iddiasında bulunan, hatta bu egemenlik pratiklerini doğrudan doğruya icra eden devletimsi yapılanmalar olarak karşımıza çıkıyor ve birçok farklı tip var içerisinde. Terör örgütleri bunların başında geliyor. Örneğin PKK, YPG veya PYD gibi aktörler bir tarafta yer alıyor. DAEŞ gibi, işte HTŞ bugün İdlib'de mesela operasyonel olan, İdlib'in önemli bir kısmını kontrol eden HTŞ. Hı
hı. Şimdi şunu söylediniz, devletin kontrolünün dışında söylediniz de. Yalnız devletin kontrol edemediği güçler bunlar, ama farklı devletlerin de kontrol edebildiği güçler değil mi?
Tabii, o da önemli bir parçası. Yani çünkü bir devlet dışı silahlı aktörün veya terör örgütünün bir bulunduğu alanda kendi kontrolünü tek başına sürdürmesi mümkün değil. Yani birkaç tane unsura ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi hayatta kalma problemini aşması lazım. Bir devlet silahlı aktör nasıl hayatta kalabilir? Bunun için kaynaklara ihtiyacı var. Öte taraftan bunun için dış desteğe ihtiyacı var. Dış desteği az olanla dış desteği çok fazla olan, yani doğrudan bir devlet silahlı aktörün başka bir devlet tarafından desteklendiği durumlarda hayatta kalma süreleri çok daha fazla uzuyor. Örneğin mesela DAEŞ'in hayatta kalma kabiliyetiyle PKK'nın bölgede hayatta kalma kabiliyeti arasında bir fark var. Çünkü PKK doğrudan doğruya DAEŞ'le mücadele bağlamında Amerika Birleşik Devletleri'nden veya çeşitli başka ülkelerden hem maddi hem de tanınma, siyasi konularda destek alıyor. Dolayısıyla böylesi bir örgütün hayatta kalma süresi daha fazla uzamış oluyor. Bunlar tabii ki devletin kontrolü dışında hareket ediyorlar, ama sizin de ifade ettiğiniz gibi devletin desteği olmadan da çok fazla hayatta kalma imkanları ortaya çıkmıyor. Tabii bugün itibariyle baktığımızda bunlar Orta Doğu'da çok ciddi etkiler ortaya çıkarmış gözüküyorlar. En başta bu devlet dışı silahlı aktörler nasıl ortaya çıkıyor? Bence bunu da konuşmak lazım. Burada başarısız devletler veya çökmüş devletler diye iki tabirimiz var. Başarısız devletler bir devletin bütün kontrol ettiği alan içerisinde gerekli olan hizmetleri, güvenlik, ekonomik, siyasi, altyapı hizmetlerini ulaştıramaması, ulaştırma konusunda çok ciddi zaaflara ve zafiyetlere sahip olması anlamına geliyor. Başarısız devletler bunlar. Siyasi olarak çok fragmente olmuş, yani içerisinde çok parçalanmış ve bir çatışma, siyasi veya askeri silahlı bir çatışmanın içerisine düşmüş devletler demek. İkincisi ise çökmüş devletler. Çökmüş devletler de bir bölgede sivil savaş çıkabilir. Bu sivil savaş sonrasında devletin bütün imkanları, kabiliyetleri ortadan kalkar ve başka aktörlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlanmış olur. Örneğin Libya meselesi. Libya, çünkü Kaddafi'nin devrilmesinden sonra ve öldürülmesinden sonra aslında Libya'da bir düzen kurulmaya, tesis edilmeye çalışılmasına rağmen 2 yıl içerisinde Libya bütün alanlarda devletin kontrolünü kaybettiği bir çökmüş devlete döndü. Irak benzer bir şekilde başarısız bir devlet olarak ortaya çıktı. Ülkenin belirli alanlarında DEAŞ kontrolü vardı ve merkezi hükümet bu alanları kontrol etme konusunda ciddi anlamda başarısız oldu. Suriye benzer bir şekilde hem başarısız bir devlet hem de çökmüş bir devlete dönüştü zaman içerisinde. İşte bu tür aktörlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan birinci faktör bu kesinlikle. Ve burada hem fırsatçı aktörler ortaya çıkıyor ya da kendi toprak iddiası olan aktörler ortaya çıkıyor. Mesela PYD, PKK bunlardan bir tanesi. DEAŞ yine başka bir unsur. Yine şeyde Libya'da, Yemen'de baktığımız zaman bu örgütlerden fazlasıyla ortaya çıkıyor. Başka bir sebep de bence bu dış müdahaleler. Yani dış müdahaleler bir ülkeye askeri veya siyasi sebeplerden ötürü yapılan devlet müdahalelerini hatırlatıyor bizi. Amerika Birleşik Devletleri'nin örneğin Irak'ı işgal etmesi bir dış müdahale.
Evet.
Yine benzer bir şekilde Libya'da NATO'nun müdahalesi bir dış müdahale. Bir askeri müdahaleyle mevcut düzeni ortadan kaldırıyorsunuz. Bu da ister istemez bir güç boşluğunu beraberinde getiriyor. Çünkü işgal sonrası yeni düzen kurma süresi çok hızlı bir şekilde olması gerekiyor. Ama olmuyor her zaman. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2003'te işgal etti. Saddam rejimini devirdi. Ama bir yeni bir düzenin oluşması çok uzun sürdü. Hala evet. da ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla dış müdahaleler devlet dışı silahlı aktörlerin, milis kuvvetlerin veya diğer vekil güçlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Tabii bir üçüncü kategori daha var. O da bugün Orta Doğu'da yaşadığımız asıl meselelerden bir tanesi. Bölgesel ölçekte bir mücadele ortaya çıkıyor. Bu mücadeleyi sürdürmek için örneğin Suriye üzerinde birçok aktörün çıkar farklılaşması var. Türkiye var, Rusya var, İran var, Amerika Birleşik Devletleri var. Herkes farklı bir grubu destekliyor. Şimdi İran Suriye rejiminin yanında hareket ettiği için rejimin düşmesini engellemek için Şii milisleri mobilize ediyor.
Evet.
Dolayısıyla da bu devletin dışında başka bir aktörün mobilize olabildiği bir alanı beraberinde getiriyor. Ve Şii milisler Esad rejiminin paramiliter unsurları haline geliyor. Yine Esad rejiminin ordunun dışında kontrol ettiği bir grup milis de var. Buna da paramiliter güç diyoruz. Yine Irak'ta kitapta da ona değindik. Haçlı Şabi örneği mesela. DEAŞ'ın Irak'ta önemli şehirleri kontrol etmeye başlamasından sonra Musul gibi önemli şehirleri kontrol etmeye başlamasından sonra Şiiler kutsal yerleri kendileri için kutsal sayılan yerleri korumak için bir çağrıda bulundu ve Şii dini liderler önde gelen isimler Sistani gibi Sadr gibi isimler Şiilerin kutsal mekanlarını DEAŞ'ın saldırısına karşı korumak için Irak ordusunun dışında halkın doğrudan bu savunmaya katılabileceği bir çağrıda bulundular. Ve bütün Şii gruplar yaklaşık 50 farklı grup vardı Haçlı Şabi'nin içerisinde 2014 yılında yapılan çağrıdan sonra kurulunca. Dolayısıyla bunlar da artık kendi ülkelerini bir tür hem korumak için hem de kutsal bölgelerini korumak için böylesi bir oluşum ortaya çıkardılar. Daha sonra o oluşum bir devlet dışı silahlı aktöre dönüştü. Yani hem Irak ordusu var resmi olarak ama Irak ordusunun yanında ona bağlıymış gibi gözüken ama farklı şekillerde kontrol mekanizmalarının olduğu bir grup oluştu. Ama nihayetinde DEAŞ'a karşı savaşta ön saflarda yer aldı bu Haçlı Şabi grubu. Daha sonra da Irak ordusuna bağlandı. Bu kısmen başarılı örneklerden bir tanesi. Niye önemli bu? Çünkü eğer siz kontrol mekanizmasını iyi bir şekilde kuramaz ve bunları ciddi manada bir kurallar bütününe bağlamazsanız o zaman kontrolden çıkma ihtimalleri var. Yani mesela Irak'ta yaşadığımız sorunlardan bir tanesi Haçlı Şabi. DEAŞ'tan kurtardıkları bölgelerdeki sivil halka aslında kötü muamele ettiler. Çünkü mesela siz de iyi biliyorsunuz DEAŞ bir bölgeyi kontrol ettiği zaman orayı nüfusla birlikte kontrol ediyor.
Evet.
Nüfusla birlikte kontrol ettiğiniz zaman geride kalan nüfusun iki alternatifi var. Ya bölgeden ayrılıp kaçacaklar, başka bir yere gidecekler, mülteci olacaklar ya da kalıp savaşmayı direnmeyi veya biat etmeyi yani rıza göstermeyi tercih edecekler. Dolayısıyla bazıları rıza gösteriyor çünkü kaçamıyor, gidemiyor.
DEAŞ'a katılmış oluyor.
Katılmış oluyor. Aslında yani resim bize böyle söylüyor ama gerçekte onlar bir DEAŞ sempatizanı mı? Mesela Tel Afer'de bulunan Sünni Türkmenlerle Şii Türkmenler arasındaki ayrım. Şimdi Sünni Türkmenler orada kalmayı tercih ettikleri için DEAŞ'ın fikrini benimsemiş mi oluyorlar? Bence hayır. Bence benimsemiyorlar. Ama en nihayetinde orayı DEAŞ'tan kurtarırken Haçlı Şabi orada yaşayan insanları, sivil halkı da siz oradan ayrılmadınız. Bunlara karşı direnç göstermediniz. O zaman siz onların varlığını kabul ettiniz. Onlardan oldunuz, onları desteklediniz iddiasıyla onların evlerini yıkıyor. Onları hapse atıyor, onları kurşuna diziyor. Dolayısıyla Haçlı Şabi gibi devletin kısmen kontrolünde olan bir örgüt bile en nihayetinde hukuksuz bir takım kurallara ya da hukuksuz bir takım uygulamalara neden olmuş oluyor. O yüzden bunu kontrol etmek bir noktada çok problem. Bir de zaten bazı aktörlerin başka devletler tarafından vekil olarak tayin edildiğini görüyorsunuz. Yani vekil demek şu, Orta Doğu'da savaşın yeni yüzü bu. Siz kendiniz elinizi ateşe sokmuyorsunuz.
İzin veriyorsunuz.
Evet, izin veriyorsunuz. Bir maşa tutuyorsunuz adeta. Onunla birlikte kendiniz adınıza, sizin çıkarlarınız adına savaşan bir takım gruplar türüyor. Dolayısıyla bu Orta Doğu coğrafyasında son dönemde çok ciddi etkiler ortaya çıkardı. Devletlerin istikrarsızlaşmasına sebep oldu. Sınırların sorunsallaştırılmasına sebep oldu. Terörün ve radikalleşmenin artmasına sebep oldu. Ve enteresan bir biçimde de dış müdahaleyi daha fazla Orta Doğu'ya getirdi. Yani bugün Rusya'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, Avrupa ülkelerine vesaire baktığınızda Orta Doğu coğrafyasının dış müdahalelere daha fazla açık hale geldiğini görebiliyorsunuz rahatlıkla.
Özellikle Suriye'de durum bu yeni olguları anlamak için dikkat çekici örnekler sunuyor. Suriye bağlamında bu örgütlenmelerin önemi nedir? Nasıl anlamalıyız?
Tabii bunu? Suriye'de önemli. Yani biz bu konuyu tartışırken belki en fazla Suriye meselesine odaklanmalıyız. Çünkü Suriye'de ortaya çıkan yapılanmalar, örgütlenmeler hem çok çeşitlilik gösterdi. Terör örgütleri var, devlet dışı silahlı aktörler var, milis kuvvetler var. Efendim Türkiye'nin çalıştığı Özgür Suriye Ordusu gibi uluslararası aktörler tarafından tanınmış aktörler var, gruplar var. Dolayısıyla Suriye iç savaşı ve çatışması bize çok muazzam örnekler sunuyor. Çok ilginç örnekler sunuyor. Tabii başlangıçta Suriye Savaşı ya da Suriye krizi bir politik kriz olarak ortaya çıktı. Yani bir tür demokratikleşme talebinde bulunan, reform talebinde bulunan bir takım muhalif gruplar, aslında halk kitlesiydi bunlar. Spesifik olarak belli gruplara ayrılmamıştı. Ama bu politik krize rejimin vermiş olduğu reaksiyon o kadar sertti ki bu politik grupları adeta savaşın ikinci senesinde askeri gruplara dönüştürdü. Çünkü düşünsenize siz barışçıl bir şekilde gösteri yapıyorsunuz Dera'da, Şam'da, efendim Halep'te. Rejim size, devlet size füzelerle saldırıyor, varil bombalarıyla saldırıyor. Dolayısıyla ikinci aşamada bu politik gruplar askeri gruplara dönüştü. Askeri gruplara dönüşünce tabii neye ihtiyacınız var? Silaha ihtiyacınız var, paraya ihtiyacınız var, dış desteğe ihtiyacınız var, tanınmaya ihtiyacınız var, halkı mobilize etmeye ihtiyacınız var, belli bir yönetim modeli kurmaya ihtiyacınız var. Böyle olunca tabii ister istemez bu askeri gruplar daha başka büyük gruplarla birleşmeye başladı.
Daha çeşitlenmeye
daha başladı. Daha fazla çeşitlenmeye başladı. Çeşitlenince tabii her grup arasında ciddi bir çıkar çatışması var. Çıkar çatışması olunca da A, B, C, D ülkesinin artık destek menziline girmeye başladılar.
Aslında bu grup sayısı arttıkça savaşın uzaması da kesinlikle artıyor değil mi?
Bu çok ciddi, önemli bir argüman. Biz bunu kitapta da işlemeye çalıştık. Örgüt çeşitlenmesi arttıkça savaşın boyutu değişmeye başlıyor. Çünkü örgütlerin arasında benzerlikler olduğu kadar ciddi farklılıklar da var. Dolayısıyla bu askeri çatışma boyutunda örgütler çeşitlendikçe Suriye'deki savaş askeri bir çatışmaya dönüştü. Yani silahlı bir çatışmadan daha ağır temposu olan, daha ağır özellikle silah sistemlerine doğru dönüşen bir çatışmaya, askeri çatışmaya dönüştü. Öyle olunca dış aktörler de işin içerisine girdi. Bu istikrarsız ve güvensizlik ortamda terör örgütlerinin burada daha fazla serbest alan bulmasına sebep oldu. İşte El-Kaide öncelikle nüfuz etti. Ve ister istemez buradaki bazı örgütler El-Kaide ile birleştiler. Ondan sonra DEAŞ doğrudan Suriye'ye müdahil oldu. Irak'tan geçip Suriye'ye yerleşti. Hatta orada önemli ölçüde sözde halifeliğin başkenti olarak Rakka'yı ilan etti Ebu Bekir el-Bağdadi, hatırlarsınız. Daha sonra da PKK için çok ciddi bir alan ortaya çıktı. Yani 2012 yılında rejim muvazalı bir şekilde, yani bilinçli ve planlı bir şekilde ülkenin belli bir bölgesini PKK'ya, YPG'ye teslim etti. Çünkü kendisi buradaki askeri gruplarla mücadele etmek için gücünü belli bir bölgeye konsantre etmek zorunda kalmıştı. İster istemez muvazalı bir şekilde, planlı bir şekilde YPG'ye, PKK'ya devretti. Dolayısıyla Suriye'de hem tipleri açısından, hem nitelikleri açısından, hem de devletin bu kontrol alanına meydan okuması açısından birçok farklı aktör ortaya çıktı. Dolayısıyla zenginlik, yani bunu tabii olumlu bir şey olarak söylemiyorum da, bu olguyu anlamak için Suriye bize ciddi bir şey ortaya çıkardı. Ve şunu da gösterdi bence, Suriye'deki devlet silahlı aktörlerle, terör örgütleriyle mücadele etmek için ne tür yöntemlere sahip olmalıyızı düşünmemize sebep oldu. Anti-DEAŞ koalisyonu kuruldu mesela. 66 belki 70 ülkeden oluşuyor. Türkiye onun bir partisi. İşte Türkiye'nin terörle mücadelesi bağlamında Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, bugün Amerika ile konuştuğumuz Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge meselesi. Demek ki buradaki devlet dışı aktörler, terör örgütleri Suriye meselesinin sadece Suriye meselesi olmaktan çıkarak önce bölgesel bir mesele, daha sonrasında da uluslararası bir mesele haline dönüşmesini beraberinde getirdi.
DEAŞ ortaya çıktı, genişledi ve şimdi de yenilgiye uğratıldı. Sizce bundan sonra nasıl bir strateji takip edecek DEAŞ? Amerika'nın da dediği gibi DEAŞ gerçekten yenilgiye uğratıldı mı? Genel olarak bölgedeki terör sorununun nasıl bir dönüşüm geçirecek bu bölgede?
Bu tabii çok önemli bir soru. Üzerinde iyice düşünmemiz lazım. Çünkü bizi de doğrudan etkileyen bir süreç bu. DEAŞ'ın yenildiği önemli ölçüde doğru, ama nasıl bir yenilgi bu? DEAŞ'ın yenilgisini şu anda sadece topraklarının minimize edilmesi, herhangi bir şekilde ne Irak'ta ne de Suriye'de toprak kontrolünün olmaması anlamında kullanıyoruz. Trump'ın, Amerika'nın ifade ettiği DEAŞ yenildi açıklaması da bununla ilişkili. Toprak kontrol etmeyen bir DEAŞ. Peki bundan sonra neyi düşünmemiz gerekiyor? Bir terör örgütü, topraksız bir terör örgütü nasıl davranır?
Evet, varlığını nerede sürdürür?
Varlığını nerede sürdürür? Şimdi bunu anlamak için biraz Irak'taki Arap Baharı öncesi yaşanan sürece bakmak lazım. Orada Irak El-Kaide'si ne yapmıştı? Tabii ona baktığımız zaman muhtemelen DEAŞ'ın daha fazla yer altına indiği ve klasik terör taktiklerini kullandığı, efendim vur kaç, pusu, bombalı eylem, adam kaçırma, haraç toplama, önemli isimleri hedef alma, sansasyonel eylemler yapma, uluslararası alana doğru sarkmaya çalışma, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, nerede bulursa. Çünkü DEAŞ terörizm çalışmalarına çok yeni bir unsur ekledi. Şiddeti çok sınırsız bir şekilde kullanan, propaganda gücü çok sert olan ve geniş olan, yabancı terörist savaşçıların dünyanın her farklı bölgesinden buna katıldığı bir dönemi, yeni olguları literatüre kattı, pratiğe kattı, politikaya kattı. Dolayısıyla şimdi DEAŞ nasıl davranır? Muhtemelen Suriye'de ve Irak'ta ana güzergahını, ana merkezini korumaya çalışacak ve hücre yapılanmasına daha çok gidecek. Çünkü DEAŞ minimize edilmeden önce toprakları Musul'da DEAŞ'ın bir operasyon odası vardı. Efendim Rakka'da operasyon merkezi vardı. Yani sözde askerleri vardı, militanları vardı.
Yönetebileceği bir yer
vardı. Yani bir medya merkezi vardı. İnanılmaz bir propaganda yapıyordu. Ama şimdi o karargâhtan yoksun gözüküyor. Dolayısıyla ne yapacak? Suriye'de ve Irak'ta çöl bölgelerine doğru yayılmaya çalışacak. Bir başka sorun da üzerinde düşünmemiz gereken, DEAŞ bundan sonra ne yapacak şeklinde. Yabancı terörist savaşçılar, DEAŞ'ın içerisinde olan, işte başlangıçta 30 ila 40 bin arasında bir rakamdan bahsediliyordu. Yani Fransa'dan katılan, Almanya'dan, Amerika'dan, Tunus'tan.
Trump bunların yakalandığını, yakaladığını söyledi. Hatta Avrupalı ülkelere seslendi. İşte ya siz yargılayın ya da ben onları serbest bırakacağım dedi.
Şimdi bu tabii ne yapacağını kimse bilmiyor bu konuda. Evet, bunların bir kısmı öldü, bir kısmı hayatını kaybetti, bir kısmı da hapse alındı. Ya, gerek sahada olan aktörler tarafından, gerek Irak hükümeti tarafından, Irak'ta, Suriye'de işte SDG dediğimiz oluşum tarafından. Dolayısıyla hapishanede binlerce ifade edilen, binlerle ifade edilen DAEŞ'li var. Şimdi bunlar da tabii farklı ülkelerden gelmiş gözüküyor. Peki biz bunları ne yapacağız bu hapishanede? Şimdi SDG dediğimiz oluşum ki PKK SDG'nin ana çerçevesini oluşturuyor. Şimdi PKK bu aktörleri yargılama gücüne, otoritesine, etkisine sahip mi? Değil. Çünkü PKK'nın kendisi uluslararası hukuken tanınmayan bir aktör.
Avrupalı ülkeler de şu açıklamada bulundu. Biz bu onları yargılamayacağız. Ülkemize de hiçbir şekilde almayacağız. Onların yargılanması gereken yer Suriye'dir dedi.
Ama Suriye'de kim yargılayacak? Uluslararası bir komisyon kurulup bunları yargılayacak ve bunları hangi hapishanede tutacak? Her bir yabancı terörist savaşçı suçlu nihayetinde. Ömür boyu hapis verdiniz, müebbet hapis verdiniz falan. Ama sonuçta bunlar o bölgede mi tutulacak sonsuza kadar? Niye bir İngiliz DAEŞ'liyi, Alman DAEŞ'liyi Suriye'de tutalım? İngilizler, Almanlar, Fransızlar, Avrupalılar neden istemiyorlar geri? Çünkü bunları alsalar bile hapishane radikalleşmesi dediğimiz bir olgu var. Yani bir DAEŞ'li 10 kişinin olduğu bir grubun içerisine girip hapishanede yatmaya başladığı zaman muhtemelen o 10 kişinin 5'ini radikalleştiriyor.
Evet,
ve onlar etkiliyor, radikalleştiriyor, etkiliyor ve o 5'i dışarı çıktığında terör eylemi yapma kapasitesine sahip insanlar haline dönüşüyor. İngiltere'de özellikle bu olmuş durumda. Dolayısıyla hapishanedeki bu aşırıcılığa doğru kayma meselesiyle ilgileniyorlar ve bundan çok ciddi endişe duyuyorlar. Başka bir sorun da şu. Mesela Amerika'nın çekilme kararından sonra PKK'nın SDG'nin yapmış olduğu ilk açıklamalarda elimizdeki DAEŞ'ları bırakırız diye bir tehdit savurdular.
Evet, bu da çok ahlaki bir...
Ahlaki değil. Zaten bunun ahlaki olmadığını görmüştük. Hatırlarsanız yine Rakka'nın DAEŞ'tan temizlenmesinden sonra BBC bir haber yaptı ve kirli pazarlık adını verdi. Kirli pazarlık şuydu: Rakka'da aileleriyle birlikte yakalanan DAEŞ'ları SDG bunlarla bir müzakere yaparak, Amerika'da bu müzakerenin gözlemcisi olmak suretiyle başka bir bölgeye transferini imkanlı hale getirdiler. Acaba terörü bir yerden alıp başka bir yere mi monte edecekler? Dolayısıyla bu soruyu insanın aklına ister istemez getiriyor. Dolayısıyla böylesi bir şeye de soruna da dönüşebilir. Yine başka bir örnek, hatırlarsanız Afrin'de Türkiye'nin müdahalesi başladığı zaman PKK'nın elinde bulunan hapishanedeki DAEŞ'lerin Türkiye'ye karşı savaşmak üzere serbest bırakıldığını duyduk. Dolayısıyla bu konu son derece tehlikeli bir konu. Bir yabancı terörist savaşçının birkaç tane alternatifi var. Şimdi bir yerden kalkıyor, X ülkesinden çatışma olan bir bölgeye geliyor. Cihat adına sözde, kendi inandığı şekliyle. Burada birkaç tane alternatif var. Ya burada çatışmalarda ölüyor ya hayatta kalıyor. Hayatta kalıyorsa tercih edeceği birkaç tane başka opsiyon oluyor. Ya başka çatışma bölgesine gidiyor, orada savaşa katılıyor. Ya da çatışmadan artık vazgeçiyor. Ben diyor normal hayata döneceğim, başka bir ülkeye gidiyor. Ya kendi ülkesine gidecek ya da güvende olabileceği, kendisini saklayabileceği bir ülkeye gidebilecek. Orada da iş tabii bitmiyor. Bir kere şiddete bulaştıysanız, teröre bulaştıysanız normal hayata katılmak istiyor ama bunu başaramıyor. Tekrar bir an oluyor, bir durum ortaya çıkıyor ve bir muhakeme sonucu terör eylemi yapıyor. Böyle çok fazla örnek var. Dolayısıyla bu yabancı terörist savaşçılar meselesi günümüz uluslararası güvenliğin çok önemli konularından bir tanesi olarak gözüküyor.
Terör, radikalleşme ve aşırıcılık bölgenin bütün siyasal süreçlerini etkiliyor. Sizce bu örgütlenmelerin bölgesel siyaset üzerinde nasıl bir etkisi olacak bundan sonra?
Yani tabii bundan sonra bölgenin kaderini şekillendirebilecek ölçüde boyuta ulaştılar. Yani şimdi Cezayir'deki yaşananları düşünürseniz, şimdi orada da yeni bir protesto dalgası başladı. Orada da bir istikrarsızlık oluşabilir. Yarın önümüzdeki gün eğer Cezayir yönetimi burada bir demokratik reform hamlesi gerçekleştiremezse yine işte bu tanıdık, bilindik bir takım çatışmalar hasıl olabilir. Şimdi Cezayir'den ta Yemen'e kadar bütün bir coğrafyayı düşündüğünüz zaman Tunus, Libya, Mısır, efendim Suriye, Irak, Yemen gibi, hatta bugünlerde işte Pakistan, Afganistan hattını da düşündüğünüzde kocaman bir coğrafyada bu aktörleri sistem dışına itmek, yok etmek veya baskı altına almak, kontrol altına almak için ülkeler çaba gösterdiğini varsayıyoruz. Veya bunları öyle ya da böyle manipüle etmeye çalıştıklarını, kullanmaya çalıştıklarını görüyoruz. Dolayısıyla asıl odaklardan bir tanesi bu. Bu devlet dışı aktörlerle nasıl mücadele edeceğiz? Bu aktörleri, bölgedeki bütün devletleri rekabet içerisine sokuyor. Yani ve bu rekabet de biraz böyle insani bir rekabet değil, düşmanca bir rekabet gibi gözüküyor. Yani her aktör başka bir aktörün altına oymaya çalışıyor. Daha basit bir
çıkarlar
ifade.
Çıkarlar savaşı.
Çıkarlar savaşı. Dolayısıyla kimse bana bulaşmasın, başka ne olursa olsun derdinde. Bu tabii bölgede ciddi bir istikrarsızlık yaratacak potansiyele sahip. Burada da tabii en büyük korkumuz terörün bölgenin bütün alanına yayılma kapasitesi. Yani her yerde terör, Orta Doğu'nun her bölgesinde terör olma ihtimali. Her bölgesinde yeni radikalleşme, yeni aşırıcılık nüvelerinin ortaya çıkması. Çünkü bir şekilde bu örgütlerle mücadele ederken devletlerin benimsediği yöntemler örgütleri daha fazla büyütüyor. Hı hı. Daha fazla insanı mağdur hale getiriyor. Yani işte bugün eğer Suriye'nin kuzeyinde siz PKK'nın varlığına olanak tanırsanız, yarın öbür gün burada DAEŞ'tan sonra PKK dominasyonu olur, hegemonyası olur. O da başka bir terör dalgasını beraberinde getirir. Dolayısıyla bu eksen son derece önemli. Bu başka bir şeye daha sebep oluyor. Bölgede silahlanma yarışı var. Bu bizi en korkutan unsurlardan bir tanesi. Aktörler ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek için daha fazla silaha para harcıyorlar. Daha fazla silahlanma arzusuna giriyorlar. Bu şöylesi bir sorun ortaya çıkarıyor. Bence burası çok kritik. Devletler ellerinde silahları bulundurabilir. Devletler çünkü bunu bulundurma hakkına sahipler. Ama bir devlet bunu, silahları bulundurduktan sonra eğer çatışma içine düştüğü zaman bundan en çok fazla fayda görecekler devletçi silahlı aktörler. Mesela Libya'da çatışmanın doğasının değişmesi, devlet dışı aktörlerin çoğalmasının en büyük nedeni Kaddafi'nin elinde bulunan silah depolarının rejim devrildikten sonra kontrolden çıkması. Yemen'de benzer bir şekilde Husiler Yemen devletinin sahip olduğu silah depolarına doğrudan saldırıp bu silahları alıyorlar. Irak'ta, Musul'da hatırlayın, Musul'da Irak askerleri çekildikten sonra geride bıraktıkları para ve silahtı. Dolayısıyla bu DAEŞ'in işine yaradı. Aynı şey PKK açısından da geçerli. Suriye'de eline geçiriyorlar. Bugün hava unsuru, kabiliyeti olan devlet dışı silahlı aktörler var. DAEŞ'in bir dönem hatırlarsınız.
Güç değişimi oluyor aslında.
Güç değişiyor. Gücü elinde tutan aktörler değişmeye başlıyor. Evet. Bu Orta Doğu coğrafyasındaki siyasal istikrarı önemli ölçüde olumsuz etkiliyor ve devletlerin Orta Doğu coğrafyasında zaten hani devletler birbirleriyle konuşamıyor maalesef. Yani bugün İslam coğrafyası içerisinde, İslam İşbirliği Teşkilatı içerisindeki aktörlerin aralarında ciddi sorunlar var. Arap Birliği'ne bakıyorsunuz, amaç belli. Aslında kurulma amacı, ama bugün hangi Arap ülkesi, Arap Birliği içerisinde tek sesli bir ortak strateji oluşturabiliyorlar? Dolayısıyla bölgede aktörlerin, komşu olanların birbirleriyle konuşmasını imkansız hale getiren bir durum oluşmuş durumda. Dolayısıyla bundan sonra Orta Doğu coğrafyasında yeni bir böyle istikrarsızlığa doğru daha derinleşen, hatta bazı ülkelerin belki parçalanmasını beraberinde getirecek sonuçlar üretebilir bu olgular.
Sayın Yeşiltaş, bize verilen sürenin sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler, haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Küresel analiz.